Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmeleriyle aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen hafta Türkiye genelinde KYK ile akademisyenlere yönelik alınan ihraç kararları Türkiye gündeminin en önemli nabzını oluşturdu. Bültenimizi bu gelişmeye dair haberle açıyoruz.
Geçen hafta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri fakülteden kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen Profesör Derya Aysev ve Profesör Sibel Perçünel ile basın açıklaması yaptı. Açıklamada ihraçlarla üniversite fakültelerinin kapılarına kilit vurulmasına izin veremeyiz denildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Derya Aysev ve Profesör Doktor Sibel Perçünel Barış İçin Akademisyenler Bildirisi imzacılarından. Aysev ve Perçinel son yayınlanan 686 sayılı kanun hükmünde kararname ile üniversiteden ihraç edildi. Ankara Tabip Odası'nın çağrısıyla morfoloji binası önünde basın açıklaması düzenleyen Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi Dekanı Şehsuvar Ertürk ve Üniversite Rektörü Erkan İbiş'e ihraçları geri çekme çağrısında bulundu. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri adına basın açıklaması yapan Profesör Doktor Yasemin Yalım, arkadaşlarının soruşturma dahi geçirmeden sadece bir bildiriye imza attıkları için bir kanun hükmünde kararname ile ihraç edildiğini ifade etti. Bundan önce de Ankara Üniversitesi'nde son kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen öğretim üyeleri için düzenlenen destek eylemine polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ederken 12 kişiyi gözaltına almıştı.
Konuyla ilgili CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 686 sayılı kanun hükmünde kararname ile 4.464 kişinin kamu görevinden çıkarılmasına tepki gösterdi. Sındır, bizden sonrakilerde bugünkü KYK düzenlemesini tarihimizin kara bir lekesi olarak konuşacaktır, dedi. Öte yandan Mersin'in merkezi Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri OHAL'e, KYK'lara, ihraçları açığa almalara, kayyumlara, başkanlığa hayır yazılı pankart açtı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, KESK dönem sözcüsü Kenan Yazar, sendika başkanları ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin de aralarında olduğu grup KYK'ya tepki gösterdi. Altay, kanun hükmündeki kararnamelerin yasal bir mührü olabilir ama ahlaki ve vicdani bir hükmü yoktur, olmayacaktır, dedi.
Bültenimize Türkiye'nin iç gelişmeleriyle devam ediyoruz. Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişikliğini ve Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren paketi onayladı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü konuyla ilgili bir bildiri yayımlayarak Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini artıran anayasa reform paketini onayladığını duyurdu.
Türkiye'de anayasa değişiklik paketi ve içerdiği 18 madde geçen ay Türkiye Meclisi'nde ele alındı ve birçok tartışmalar ve hükümet kanadı ile muhalefet kanadı arasında kavgaların ardından sonunda 5 çekimser ve 142 olumsuz oya karşı 339 olumlu oyla onaylandı. Şimdi ise anayasa değişiklik kanunun yürürlüğe girebilmesi için düzenlenecek referandumda en az %51 oyla onaylanması gerekiyor. Anayasa değişiklik kanunu referandumdan olumlu olumlu oy alabildiği takdirde Türkiye'de 2 yıl sonra yani 2019 yılında başbakanlık mevki kaldırılacak ve hemen ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri eş zamanlı düzenlenecek. Türkiye'nin yeni anayasa değişiklik paketine dikkat çeken ve üzerinde durulması gereken önemli bir nokta yasa yürürlüğe girdiği takdirde cumhurbaşkanının siyasi tarafsızlık ilkesinin kaldırılması ve cumhurbaşkanının herhangi bir siyasi partiye mensup olma hakkına sahip olmasıdır. Şimdi açıklamalara göre Türkiye'de anayasa değişiklik kanunu için referandumun 16 Nisan'da yapılması bekleniyor. Bundan önce muhalefet kanadında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi CHP ve Halkların Demokratik Partisi HDP söz konusu anayasa değişiklik kanununa muhalefetini ilan etmişti.
Geçen hafta Yüksek Seçim Kurulu'nca 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin hazırlanan takvim resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre referandum süreci 16 Şubat 2017 Perşembe günü başlayacak. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 10 Mart 2017 Cuma günü kesinleşecek. Yurt dışındaki vatandaşlar oylarını 27 Mart 9 Nisan tarihleri arasında kullanacak. 15 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'da seçim propagandası sona erecek. 10 Mart'ta yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek. Konuyla ilgili uzmanımız HDP Milletvekili Sayın Altantan'ın görüşlerini dinleyelim.
Şimdi tabii bu bütün yapılan değişikliği madde madde değerlendirmek de mümkün. Bir de genel bir değerlendirmede bulunmak mümkün. Bence madde madde değerlendirmeden önce bir genel değerlendirme yapmak lazım. Birincisi, bu yapılan anayasa değişikliği Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yarayacak olan, Türkiye'nin önünü açacak olan topyekün doğru düzgün bir anayasa değişikliği değil. Türkiye'nin en son anayasası 1980'den sonra, yani darbe ihtilalden sonra 1982'de yapıldı ihtilalciler tarafından, darbeciler tarafından ve o anayasayı bugün herkes eleştiriyor. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var ama nasıl bir anayasa? Batılı standartlarda doğru düzgün demokratik bir anayasa. Bu yapılan düzenlemeler kısmi düzenlemeler ve tek bir şahsın iktidarına yönelik, isteklerine yönelik değerlendirmeler, bu kadar yetkiyi tek bir şahsın eline vermek de doğru değil. Yani bu şahıs bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan olur, yarın Altantan'ın da benim de elime bu yetkiler bu kadar verilirse o da doğru değil. Bizim birinci itiraz ettiğimiz mevzu budur. Bir, yani itirazımız bir, kısmi değişiklik doğru değil, topyekun bir anayasa yapmak lazım. İki, bu kısmi değişikliklerde de bir şahsa bu kadar yetki verilmesi doğru değil. Bu kim olursa olsun. Sistem yanlış yani. İleride büyük sıkıntılar doğurur. Dolayısıyla genel değerlendirme budur. Ha, sonra tek tek işte şu madde nedir, öbür madde nedir, bunlar üzerinde konuşabiliriz.
Sayın Altantan'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'e yönelik 4 günlük ziyareti gerçekleşti. Erdoğan, Fars Körfezi'nin güney kıyısında yer alan Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn yetkilileriyle ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Konuyla ilgili hazırlanan raporu dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn'in kılavcı halkının bastırıldığı ortamda geçen hafta Bahreyn'e gitti ve Bahreyn emiriyle görüştü. İki ülke arasında iktisadi ve askeri alanda işbirliği anlaşmaları imzalandı ve Erdoğan'a bu ülkenin en büyük ödülü Bahreyn emiri tarafından verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı söz konusu ödülü alırken Bahreyn halkının isteklerini dikkate almaksızın Türkiye'nin Bahreyn'in en çetin ve mutlu günlerinde Ali Halife rejiminin yanında olacağını bildirdi. Bahreyn emiri de Erdoğan'ı öven açıklama yaparken Ankara'nın İslam dünyası için çok fazla hizmet çabasında olduğunu iddia etti. Bahreyn Kralı, Türkiye Cumhurbaşkanı, Ankara yönetimi geçenlerde Filistin milleti ve İslam dünyasının baş düşmanı İsrail ile ilişkilerini yeniden başlattığı bir sırada ağırladı. Halife rejimi de görece de ilan ettiği dış politikasının aksine ve şimdiye kadar görülmemiş bir uygulamada geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimden bir heyeti ağırladı. Bu uygulama ise inkılapçı Bahreyn milletinin sert tepkisiyle karşılaştı. Bilindiği üzere Erdoğan'ın Bahreyn ziyareti bu ülkede 14 Şubat 2011'den beri Bahreyn rejimine yönelik halkın kıyamını sürdürdüğü bir ortamda gerçekleşti.
Geçen hafta Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından IŞİD hedeflerine düzenlenen hava harekatında kazayen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının olduğu bir binaya bomba isabet etmesine ve 3 Türk askerinin ölmesine ilişkin Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Rusya Federasyonu Sözcüsü Dmitri Peskov'un Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin TSK tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği şeklindeki açıklamalarının basın yayın organlarında yer aldığı belirtildi. Elbap sınır şehri Türkiye sınırının 30 kilometre mesafesinde bulunuyor. Kuzeybatı ve doğu tarafından Türkiye Silahlı Kuvvetleri ve onlara bağlı Suriyeli muhalifleri muhasırası altında bulunuyor. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı Şam yönetiminin resmi talep üzerine olurken teröristlerin asıl destekçiler arasında yer aldığı bilinen Türkiye hükümeti 2016 yaz mevsimi sonrası Suriye toprakları içerisinde Fırat Kalkanı adıyla askeri bir operasyon başlatmış ve hedefinin IŞİD'e karşı mücadele olduğunu iddia etmektedir. Ancak Şam yönetimi bu mücadeleye karşı çıkarak Ankara'da Türk askerini Suriye topraklarından geri çekmesini istemiştir.
Öte yandan Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz hafta Eskişehir'de yaptığı açıklamada Ankara'nın hiçbir ülkede vekalet savaşı peşinde olmadığını, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan amacının da Türkiye sınırlarını bütün tehditlerden temizlemek ve savaş yüzünden göçmen durumuna düşenlerin bölgeye geri dönüşlerini sağlamak olduğunu savundu. Kurtulmuş, Elbab'ın ardından Membiç ve diğer kentlerin IŞİD ve diğer teröristlerden temizleneceğini sözlerine ekledi. Uzmanlar ise Türkiye'nin terörizme yönelik çifte politika takip ettiğini bildiriyor. Ankara defalarca IŞİD başta olmak üzere terörist grupları desteklemek suretiyle Irak ve Suriye'de masum sivillerin katliamında önemli rol ifa etmiş, hatta IŞİD yaralılarını hastanelerinde tedavi etmiştir.
Geçen hafta PKK'nın İmralı cezaevindeki elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen 15 bin kişilik PKK sempatizanları Fransa'nın Strasbourg kentinde gösteri yaptı. Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte terör örgütü yandaşları örgütün flamalarını taşıyarak PKK'ya yönelik operasyonlara da protesto etti. Gösteriye katılanların büyük bir kısmının Almanya, Belçika ve Hollanda'dan geldiği bildirildi. Göstericiler attıkları sloganlarla Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Öte yandan Tunceli'nin Pülümür ilçesinde devam eden operasyonlarda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda 3 asker yaralandı, çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü, 1 PKK'lı da yaralı ele geçirildi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşçakalın.